Ayrı bir ki, ölmesi gereken kız David Lagercrantz, sayfa 21, 2. bölüm, 15 Ağustos. Lisbeth Salander Moskova'da Manej meydanındaki otel odasında oturmuş dizüstü bilgisayarına bakıyordu. Mikael'in Fiskargatan'daki evinin kapısından nasıl çıktığını gördü. O her zamanki tarzından uzak perişan bir hali vardı. Lisbeth'in içi acıdı, nedenini bilmiyordu. İrdelemeye de vakti yoktu. Yalnızca bilgisayardan başını kaldırdı. Çok renkli bir ışıkla parlayan cam kubbeye baktı. Daha biraz önce yüz vermediği şehir şimdi onu cezbediyordu. Her şeye boş vermek, kendini sokağa atıp sarhoş olmak geçti kafasından. Tabii aptalca bir fikirdi, disiplinini korumalıydı. Genellikle bilgisayarın başında yaşıyor, çok az uyuyordu. Buna rağmen görünümü her zamankinden çok daha düzgündü. Saçı yeni kısaltılmıştı, piercinglerini çıkartmıştı. Üzerinde cenaze töreninde giydiği siyah takım beyaz gömlek vardı. Takımı ve gömleği hol yeri onurlandırmak için değil, alışkanlık gereği ve kalabalığın arasında kaynamak için almıştı. Bir köşede av olarak beklemektense ilk darbeyi kendi indirmeye karar vermişti. Moskova'ya bunun için gelmişti. Fiskargatan'daki binanın kapısına kamera yerleştirme nedeni de buydu. Ama bu tahmin ettiğinden daha pahalıya patlamıştı. Yalnızca geçmişi deşilmemiş, geceleri uykusuz kalmasına da neden olmuştu. Düşmanları bir sis perdesinin ve çözülmez şifrelerin arkasına saklanmıştı. Lisbeth saatlerdir kendi izlerini silmekle meşguldü. Kaçak bir mahkum gibi yaşıyordu. Aradığı hiçbir şeye kolay ulaşamıyordu. Hedefine bir ayı geçkin yoğun bir çalışmadan sonra yaklaşabilmişti. Ama tam emin olamıyordu. Bazen her şeye rağmen düşman bir adım önde mi diye merak ediyordu. Gerekli her türlü araştırma ve keşfi yapmış, eylemine hazırlanmışken izlendiği duygusuna kapılmıştı. Bazı geceler otelin koridoruna endişeyle kulak kabartıyor, adım seslerini dinliyordu. Özellikle asimetrik yapılı olduğu adım seslerinden belli olan bir adama dikkat kesiliyordu. Adam olduğundan kesinlikle emindi. Düzensiz adımları kapısının önünde yavaşlıyor, içeriği dinler gibi oluyordu. Kamera görüntüsünü geriye sardı. Mikael Blomqvist, Fiskargatan'daki apartmandan üzgün bir köpek gibi çıktı. Lisbeth viskisini yudumlayarak bir süre düşündü. Pencereden dışarı baktı. Duma'nın üzerinden Kızıl Meydan ve Kremlin'e doğru kara bulutlar geçiyordu. Herhalde yağmur yağacaktı. Felaket bir fırtına kopacak gibiydi. Belki böylesi daha iyiydi. Ayağa kalktı, duş almayı yahut adam akıllı yıkanmayı düşündü. Gömleğini değiştirmekle yetindi. Siyah bir gömlek seçti. Bu daha uygundu. Moskova'ya geldiğinin daha ikinci günü yer altından satın aldığı Beretta Cheetah silahını çantasından çıkarıp koltuk altı kılıfına yerleştirdi. Odasına göz gezdirdi. Odayı sevmemişti. Oteli de fazla lüks, fazla şaşalıydı. Aşağıdaki salonda yalnızca babasına benzeyen erkekler değil, sevgililerini ve adamlarını mülk gibi gören gösterişli bok çuvalları vardı. Onu izleyen gözler ve istihbaratın ya da gangsterlerin kulaklarına aktarılan sözler vardı. Lisbeth çoğu kez yumruklarını sıkıyor, kavgaya hazır oturuyordu. Banyoya girdi, soğuk suyla yüzünü yıkadı. Pek fark etmedi. Başı uykusuzluk ve ağrıdan çatlayacak gibiydi. Şimdi mi çıkmalıydı? Daha iyi olmaz mıydı? Koridoru dinledi, ses gelmiyordu. Odadan çıktı. 20. kattaydı. Asansöre fazla uzak değildi. Asansörlerin yanında 45 yaşlarında bir adam duruyordu. Yakışıklı, kısa saçlı biriydi. Kot pantolon, deri ceket ve Lisbeth gibi siyah gömlek giymişti. Lisbeth bu adamı daha önce de görmüştü. Gözlerinde tuhaf bir şey vardı. Değişik renkler ve ışıkla parlıyordu. Lisbeth adamla ilgilenmedi. Asansörden inerken bakışları hep yerdeydi. Fuayeden geçip meydana çıktı. Dünya haritasıyla karanlıkta ışıyarak dönen kubbeye baktı. Altında 4 katlı alışveriş merkezi vardı. Üzerinde bronzdan Aziz Yorgi ve ejderha heykeli bulunuyordu. Aziz Yorgi Moskova'nın koruyucu meleğiydi. Lisbeth her tarafta kılıcı havada Aziz Yorgi heykeline rastlıyordu. Bazen kendi ejderhasını korur gibi şefkatle elini kürek kemiğinin üzerine götürüyordu. Arada bir omzundaki kurşun ve kalçasındaki bıçak yarasına dokunuyordu. Bunu yaparak içini acıtan şeyleri hatırlamak ister gibiydi. Yangınları, felaketleri düşündü ve annesini. Güvenlik kameralarına yakalanmamaya çalışıyordu. Parkları ve bahçeleriyle Büyük Tören Caddesi Tverskoy Bulvarı'na doğru aceleyle giderken boynunu içine çekip sırtını kamburlaştırarak yürüyordu. Şehrin en lüks restoranlarından biri Versa'ya gelene kadar da hızını kesmedi. Restoran altın süslemeleri, kristalleri ve sütunlarıyla barok bir saraya 1600'lü yılların ışıltılı pastişine benziyordu. Oradan hemen çekip gitmek istiyordu aslında Lisbeth. Fakat bu akşam şehrin en zenginleri için balo düzenleniyordu. Hazırlıklar çoktan başlamıştı. Şimdilik bir grup genç güzel kadından başka gelen yoktu. Onlar da kiralı eskort kızlardı. Personel son hazırlıklarını tamamlamak için canla başla çalışıyordu. Lisbeth restorana biraz daha yaklaştı, sahibini gördü. Adı Vladimir Kuznetsov'du. Beyaz smokini parlak ayakkabılarıyla girişte dikiliyordu. En fazla 50 yaşındaydı ama beyaz saçları, sakalı ve ince bacaklarıyla uyumsuz şişko göbeğiyle Noel Baba'ya benziyordu. Görünüşte bir başarı öyküsüydü. Beceriksiz, küçük bir hırsız meslek değiştirmiş, başarılı bir aşçıya dönüşmüştü. Mantarlı ayı bifteğinde üstüne yoktu. Ama gerçekte çokça Yahudi düşmanı bir tonla yalan haberler üreten bir dizi troll fabrikasının arkasında o vardı. Kuznetsov yalnızca ülkeleri karıştırmakla, seçimleri etkilemekle kalmamış, ellerine kan da bulaşmıştı. Kitle katliamı için gerekli ortamı yaratmış, nefreti büyük bir ticari faaliyete dönüştürmüştü. Lisbeth onu gördüğünde canlandı. Eli Beretta'sının kılıfına gitti, etrafına baktı. Kuznetsov tedirginlikle sakalını çekiştiriyordu. Onun için büyük bir akşamdı. İçeriden yaylı çalgılar dörtlüsünün sesi geliyordu. Lisbeth akşamın ilerleyen saatlerinde dörtlünün yerini caz grubu Russian Swing'in alacağını biliyordu. Restoranın önündeki siyah jaluzi tavanın altına kırmızı halı serilmişti. Halının etrafına ipler gerilmiş, korumalar sıralanmıştı. Korumalar sık diziliydi. Gri takımlar giymiş ve kulaklık takmışlardı. Hepsi de silahlıydı. Kuznetsov kol saatine baktı. Henüz hiçbir davetli ortada yoktu. Belki bu bir çeşit oyundu. Hiç kimse ilk gelen olmak istemiyordu. Buna karşılık sokakta insanlar toplanmaya başlamıştı. Orada durup davetlilere bakacaklardı. Belli ki kodamanların geleceği haberi yayılmıştı. Lisbeth bunun iyi bir şey olduğunu düşündü. Kalabalığın arasında kaynardı. Ama yağmur başladı. Önce çiseledi, sonra birden boşaldı. Uzakta bir yıldırım çaktı, gök gürledi, kalabalık dağıldı. Yalnızca en cesur birkaç kişi şemsiyeleriyle beklemeye devam etti. Çok geçmeden ilk limuzin ve misafirler geldi. Kuznetsov onları karşıladı, eğilerek selam verdi. Yanındaki kızlardan biri elindeki siyah defterde gelenlerin adlarını işaretliyordu. Restoran yavaş yavaş orta yaşlı adamlar ve genç kadınlar da dolmaya başladı. Lisbeth yaylı çalgılardan yayılan müziğin sesine karışarak gelen uğultuyu duyuyordu. Arada bir araştırmaları sırasında karşılaştığı simaları da görüyordu. Kuznetsov'un mimikleri ve hareketleri gelenlerin önem ve konumuna bağlı olarak değişiyordu. Hak ettiğini düşündüklerinin önünde eğiliyor, gülücükler dağıtıyordu. Çok önemli biri ise şaka da yapıyor, kendi şakasına en çok kendi gülüyordu. Kuznetsov saray soytarısı gibi kıkırdıyor, kahkahalar atıyordu. Lisbeth ıslanmıştı, üşüyerek kepazeliği seyrediyordu. Belki kendini fazla kaptırmıştı. Korumalardan biri onu fark etti, başıyla bir meslektaşına işaret etti. Bu iyi değildi, hiç iyi değildi. Lisbeth oradan ayrılır gibi yaptı, ileride bir kapı girintisine gizlendi. Ellerinin titrediğini ancak o zaman fark etti. Bunun yağmurdan ya da soğuktan olmadığını biliyordu. Kırılma noktasında gergindi. Cep telefonunu çıkardı, yaptığı hazırlıkları gözden geçirdi. Saldırı zamanı kusursuz olmalıydı, yoksa kaybederdi. Her şeyi bir, iki, üç kontrol etti. Zaman hızla geçiyordu, çok geçmeden inancını kaybetti. Yağmur yağıyordu, beklediği kişi hala ortada yoktu. Her şey kaybedilmiş bir fırsatı işaret ediyordu. Göründüğü kadarıyla bütün davetliler gelmişti. Kuznetsov içeri girmişti. Lisbeth gizlendiği yerden çıktı, restorana baktı. Eğlence tam gaz devam ediyordu. Adamlar kadehleri devirmeye, kızları mıncıklamaya başlamışlardı. Lisbeth otele dönmeye karar verdi. İşte tam o anda bir limuzin daha geldi. Restoranın kapısında duran kızlardan biri içeri koşup Kuznetsov'a haber verdi. Kuznetsov hantal adımlarla dışarı çıktı. Alnında ter, elinde bir kadeh şampanya vardı. Lisbeth durup bekledi. Belli ki gelen önemli bir davetliydi. Korumaların davranışlarından, havaya karışan endişeden ve Kuznetsov'un takındığı gülünç ifadeden bu anlaşılıyordu. Lisbeth daha önce gizlendiği kapı girintisine geriledi. Limuzinden kimse çıkmadı. Şoförü dışarı fırlayıp kapıyı açmadı. Araba öylece duruyordu. Kuznetsov saçını, papyonunu düzeltti, alnını sildi, göbeğini içeri çekti, kadehini bir dikişte içti. Lisbeth'in titremesi o an durdu. Kuznetsov'un bakışlarında çok tanıdık bir şeyi gördü. Hiç tereddüt etmeden hacker atağını başlattı. Arkasından telefonunu cebine soktu. Program kodları kendi başına çalışabilirdi. Keskin, fotoğrafik bakışlarıyla etrafı gözlemeye başladı. Her ayrıntıyı kaydetti. Korumaların beden dilini, silahları ile elleri arasındaki mesafeyi, omuzları arasındaki mesafeyi, her türlü girinti çıkıntıyı, kaldırımdaki su birikintilerini. Sakin, neredeyse katatonik bir haldeydi. Şoför limuzinden çıkana kadar her şeyi dikkatle izledi. Şoför önce bir şemsiyeyi, sonra arka kapıyı açtı. Lisbeth eli silahında kedi gibi hafif adımlarla ilerledi. 3. Bölüm 15 Ağustos. Mikael'in cep telefonuyla arası bozuktu. Uzun zamandır gizli bir numara almayı düşünüyordu. Ama işi ağırdan almıştı. Bir gazeteci olarak kendisini dışarıya kapatmak istemiyordu. Fakat ardı arkası kesilmeyen telefonlar canından bezdirmişti. Son yıllarda değişen bir şeyler vardı. İfadeler kabalaşmıştı. İnsanlar bağırıp çağırıyor ya da akla ziyan ihbarlar da bulunuyordu. Bilinmeyen numaralara hemen hemen hiç cevap vermiyordu artık. Cep telefonunun çalmasına aldırmadı. En sonunda telefonu eline aldı. Son zamanlarda çok sık yaptığı gibi farkında olmadan yüzünü buruşturdu. Mikael dedi, buzdolabından bir bira aldı. Affedersin dedi bir kadın sesi. Müsait değilsen daha sonra arayabilirim. Yok dedi Mikael daha yumuşak bir sesle. Sorun ne? Adım Frederica Nyman. Solna'da adli tabibim. Mikael'in içi ürperdi. Ne oldu?
Bir şey olmadı. Yani her zaman yaşananlardan farklı bir şey değil. Bu olayın büyük ihtimal seninle bir ilgisi yok. Adli tıbba bir ceset getirildi.
Kadın cesedi mi diye araya girdi Mikael.
Yok yok, tamamıyla erkek. Tamamıyla erkek mi? Ne diyorum ben? Çok tuhaf bir ifade değil mi? Neyse, erkek 60 yaşlarında, belki daha genç, korkunç şeyler yaşamış birine benziyor. Doğrusu daha önce buna benzer bir şey görmedim.
Lütfen konuya gelir misin?
Affedersin, endişelendirmek gibi bir niyetim yoktu. Adamla tanıştığını sanmam. Evsiz, dışlanmış biri olduğu, hatta o çevrelerin hiyerarşisinde de aşağılarda bir yerde olduğu açık.
Peki benimle ne ilgisi var?
Cebindeki kağıtta telefon numaram vardı.
Benim telefon numaram pek çok kişi de var dedi Mikael sinirli bir ifadeyle. Der demez de utandı. Kabalık yaptın anladı.
Rahatsızlığını anlıyorum diye devam etti Frederica Nyman. Her gün yığınla insan arıyordur ama bu iş benim için özel bir şeye dönüştü.
Nasıl yani?
En perişanlarımızın da ölüsüne saygı gösterilmeli diye düşünüyorum.
Elbette dedi Mikael. Biraz önceki duygusuz ifadesini telafi etmek için ilgili bir hava vermişti sesine.
İsveç bu açıdan uygar bir ülkeydi ama kimliğini teşhis edemediğimiz ceset sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Bu beni çok üzüyor. Her ölünün bir kimliği olmalı, bir ismi, bir öyküsü.
Doğru dedi Mikael aynı tonla ama ilgisini çoktan kaybetmişti. Farkında olmaksızın masasına gidip bilgisayarının başına oturdu.
Bazen çok zor oluyor diye devam etti Frederica. Genellikle kaynak ve zaman yokluğundan, daha da kötüsü istek eksikliğinden. Ama bu ceset bende kötü duygular uyandırdı.
Niçin?
Kayıtlarda hiçbir ize rastlanmadı. Adam hiçmiş gibi. Çok aşağılarda biri. Başımızı çevirip unuttuğumuz insanlardan.
Acı bir durum. Mikael Lisbeth için yıllar boyunca açtığı dosyalara baktı.
Umarım yanılıyorum dedi Frederica Nyman. Aldığım örnekleri yeni gönderdim. Belki çok geçmeden adam hakkında bir şeyler öğreniriz. Şimdi evde otururken süreci hızlandırmakta fayda var diye düşündüm. Belmans Galatan'da oturuyorsun değil mi? Adamın cesedinin bulunduğu yerden çok uzak değilsin. Belki karşılaşmışsındır, belki seni aramıştır.
Cesedi nerede bulundu?
Tanto Lunden'de bir ağacın altında. Eğer adamı gördüysen mutlaka hatırlarsın. Yüzü koyu kahverengi, kirli, derin kırışıklıklar var, seyrek sakallı. Büyük ihtimal yakıcı güneşe ya da soğuğa maruz kalmış. Bedeninde donma izleri var. Ayak ve el parmaklarının çoğu kesilmiş. Kasları aşırı zorlandığını gösteriyor. Sanırım Güney Asya'da bir yerlerden. Belki bir zamanlar çok iyi durumdaydı. Yüzü darmadağınık olsa da çizgileri temiz. Teni karaciğer hasarından sarımsı. Yanak dokularının çoğu ölü, siyah. Henüz bu aşamada yaş tayini biraz zor, bunu biliyorsundur. Ama dediğim gibi 60'a yakın olduğunu tahmin ediyorum. Uzun süre susuz kalmış, 150 santim boyunda.
Bilemiyorum, bende bir şey uyandırmadı dedi Mikael. Lisbeth'ten bir mesaj aradı, bir şey bulamadı. Uzun süredir bilgisayarını bile hacklemiyordu, endişesi arttı. Lisbeth'in tehlikede olduğu duygusuna kapıldı.
Daha bitmedi diye devam etti Frederica Nyman. En dikkat çekici şeyi söylemedim. Kuş tüyü kabanı.
Kabanda ne var?
Büyük, sıcak tutan bir kaban. Böylesi bir sıcakta dikkat çekici bir şey.
Yani hatırlaman gerek diyorsun. Mikael bilgisayarını kapattı. Riddar Fjarden'e doğru baktı. Lisbeth'in taşınmasının çok akıllıca bir karar olduğunu düşündü.
Ama hatırlamıyorsun.
Yok dedi tereddütle. Gönderebileceğin bir resim var mı?
Bu pek doğru bir davranış olmaz.
Ölüm nedeninin ne olduğunu düşünüyorsun? Mikael hala uzaklardaydı.
Şimdilik zehirlenme diye düşünüyorum. Büyük ihtimal kendini zehirlemiştir. Tabii en çok alkolle. Felaket içki kokuyordu ama başka bir şey de almış olabilir. Birkaç güne kadar adli tıp laboratuvarından cevap gelir. 800 ayrı madde içeren bir tarama testi yaptım. Kesin sonuçlar gelinceye kadar yavaş yavaş iflas eden organlar ve büyümüş bir kalp diyebilirim.
Mikael kanepeye oturdu, birasından bir yudum aldı. Belli ki uzun süre sessiz kalmıştı.
Orada mısın dedi adli tabip.
Buradayım. Bir şey düşündüm de.
Ne düşündün?
Lisbeth'i düşünüyordu. Belki benim telefon numaramın olması iyi bir şey.
Nasıl yani?
Belli ki anlatmaya değer bir şeyler olduğunu düşünmüş. Polislerin üzerine kafa yoracağı bir şey. Ben bazen formumda olduğum zamanlarda iktidarı biraz rahatsız ederim. Frederica güldü.
Kesinlikle.
Bazen sinirlendiririm.
Bazen kendimi de sinirlendiririm diye düşündü Mikael. Şaşılacak bir şey değil.
Yok, değil. Mikael konuşmayı kesmek, kendi düşüncelerine gömülmek istiyordu. Fakat Frederica Nyman'ın konuşmaya devam etmek istediği ortadaydı. Mikael'in telefonu kapatmaya gönlü el vermedi.
Adamın unutmak isteyeceğimiz biri olduğunu söylemiştim değil mi diye devam etti Frederica.
Söylemiştin.
Ama bu pek doğru değil. Benim için sanki...
Sanki ne?
Bedeni bir şey anlatmak ister gibi.
Nasıl bir şey?
Adam hem soğuktan hem de ateşten geçmiş sanki. Benzerini hiç görmedim.
Sağlam adammış.
Belki ama son derece yıpranmıştı. Tarif edemeyeceğim kadar çok kirliydi. Berbat kokuyordu. Yine de onda saygı uyandıran bir şey vardı. Sanırım söylemeye çalıştığım bu. Sefil haline rağmen saygı uyandıran bir şey. Savaşmış, savaşçı.
Eski asker mi?
Kurşun yarası ya da benzer bir şey göremedim.
Belki ilkel bir kabileden.
Sanmam. Diş bakımı yaptırmış, yazma becerisi olduğu açık. Sol bileğinde Budist çemberi dövmesi var.
Anladım.
Gerçekten anladın mı?
Adam bir şekilde seni etkilemiş. Sesli mesajlarımı gözden geçirip arayıp aramadığına bakacağım.
Teşekkür ederim dedi Frederica. Büyük ihtimalle bir süre daha konuştular. Mikael hatırlamıyordu. Aklı uzaklardaydı. Mikael telefonu kapattı, oturduğu yerde düşüncelere daldı. Horns Galatan'dan koşuculara yapılan tezahürat ve alkış sesleri geliyordu. Parmaklarını saçlarında gezdirdi. En az 3 ay önce tıraş olmuştu. Hayatına düzen vermeliydi. Hatta yaşamalıydı. Herkes gibi eğlenmeli, durmadan çalışarak gücünün sınırlarını zorlamamalıydı. Belki telefonlara cevap vermeli. Yalnızca şu lanet röportaja saplanıp kalmamalıydı. Banyoya geçti. Bu durumunu daha iyi yapmadı. Kurutmada elbiseler asılıydı. Lavaboda diş macunu, tıraş kremi lekeleri vardı. Küvet kıl doluydu. Kuş tüyü kaban diye düşündü. Yaz ortasında. Bunda bir şey vardı. Yok muydu? Dikkatini toplamakta zorlanıyordu. Kafasında birbirinin önüne geçen bir sürü düşünce dolaşıyordu. Lavaboyu, aynayı sildi, çamaşırları katladı, cep telefonunu çıkardı, sesli mesajları kontrol etti. Açılmamış 37 mesaj vardı. Hiç kimsenin 37 mesajı olmamalıydı. Eziyet çekerek dinlemeye başladı. Tanrım, insanların derdi neydi? Bazıları ihbarda bulunuyordu, dostça, yumuşak bir tonda. Fakat çoğu öfkeliydi. Göçmenler konusunda yalan söylüyorsunuz diye bağırıyordu. Müslümanlarla ilgili gerçekleri gizliyorsunuz. Sermayedarların arasındaki Yahudi seçkinleri koruyorsunuz. Mikael sanki çamura saplanmıştı. Dinlemekte zorlanıyordu ama sebatla dinlemeye devam etti. Sonunda iki kategoriye de girmeyen bir şey duydu. ''Hello, hello'' dedi bir ses bozuk bir İngilizceyle. Derin nefes aldı, kısa bir sessizlikten sonra ekledi. ''Come in, over.'' Dipnot İngilizce, cevap ver, tamam. Telsiz çağrısı gibiydi. Arkasından birkaç cümle daha duydu Mikael. Ne olduğunu anlamak imkansızdı. Hatta başka bir dilde olabilirdi. Çaresiz, yalnız bir sesti. Dilenci miydi? Mümkündü. Başkası da olabilirdi, bilinmezdi. Mikael telefonu kapattı, mutfağa geçti. Malin Frode'yi ya da moralini düzeltecek başka birini aramayı düşündü. Boş verdi. Lisbeth'e şifreli bir mesaj gönderdi. Gerçi ondan bir haber almak istemiyorsa mesaj göndermesinin ne anlamı vardı ki? Mikael Lisbeth'e bağlanmıştı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.